Ayrım 43.
İki eliyle beni yakalayıp acımasızca sarsmaya başladı. Bana onu anlat Tata, her şeyi anlat. O gece ateşin yanında hep kızdan söz ettik. Kızın onun için Mısır dilini öğrendiğini, o kara günlerinde Memnun'un kendisine verdiği söze inanarak yaşadığını ve sonunda ondan ayrılırken Adbar Seged'in duvarları ardından gönderdiği mesajı anlattım. Ona cesur olduğumu söyle, ona kendisini sevdiğimi söyle. Memnun uzun bir süre susup alevlere baktı. Sonra beni nasıl sevebilir, hiç tanımıyor ki dedi. Sen onu onun seni tanıdığından daha iyi tanıyor musun diye sorunca başını salladı. Peki onu seviyor musun? Evet, işte o da seni öyle seviyor. Ben ona bir söz verdim. Sözümde durmam için bana yardım edecek misin Tata? Kebu'ye dönüp de Horus'un soluğuna bindiğimde duyduğum sevinci tüm yaşamım boyunca tatmamıştım. Memnun dönmekte olduğum haberini bir ulakla bildirdiğinden hepsi beni bekliyordu. Tanus beni omuzlarımdan yakalayıp bir an gözlerimin içine baktı. Sen olmasaydın o kıllı Etiyopyalı beni yakalayacaktı. Ama seni yakalaması kendisi için daha iyi oldu. Teşekkür ederim dostum. Tanus'un yaşlandığını görüyordum. Benim gibi saçlarında beyaz vardı. Artık ve yüzü granit bir yamaç gibi değişmeye başlamıştı. Prenslerim artık küçük değillerse de hala çok sevimliydiler. Beni iyice unuttukları için benden utanıyorlar. Önlerinde eğildiğimde iri gözlerle bakıyorlardı. Bekata'nın saçları bakır rengini almıştı. Beni ilk tanıyan Tehuti oldu. Tata dedi. Bana bir armağan getirdin mi? Evet efendimiz, size kalbimi getirdim. Hanımıma doğru yürürken bana gülümsüyordu. Başında hafif Nemes tacı, alnında altın kobra başı vardı. Gülümsediğinde ilk dişini kaybetmiş olduğunu gördüm. Beli de kalınlaşmış, devlet işleri alnını ve göz kenarlarını kırıştırmıştı. Ama benim için hala dünyanın en güzel kadınıydı. Önünde diz çöktüğümde tahttan kalktı. Bu gösterebileceği en büyük saygı belirtisiydi. Elini alnıma dayadı ve bu da bir okşamaydı. Bizden çok uzun zaman uzak kaldın Tayita. Sadece benim duyabileceğim kadar alçak bir sesle bu gece yine yatağımın ucunda uyuyacaksın. O gece kendisine hazırladığım çorbayı içtikten ve üzerini kürklü battaniye ile örttükten sonra gözlerini kapatırken uyurken beni öpmeyeceğinden emin olabilir miyim dedi. Olamazsınız majesteleri diyerek üzerine eğildim. Dudaklarımız birleştiğinde gülümsedi. Bizden bir daha bu kadar uzaklaşma Tayita dedi. Memnun ile taktiğimizi titizlikle geliştirmiştik ve araba manevralarımızdan biriymiş gibi başarıyla tamamladık. Tanus'u ikna etmek kolaydı. Arkun tarafından yenilgiye uğratıldığını asla unutmamıştı. Memnun'la ben Arkun'un kılıcının onun bronz kılıcını nasıl kestiğini ve ben araya girmemiş olsaydım onu nasıl öldüreceğini konuştukça Tanus küçük düşmekten kendi kendini yiyordu. Memnun sonra bana bu efsanevi silahın nasıl bir şey olduğunu sorunca Tanus öfkesini tutup sorular yağdırmaya başladı. Bu Prester Benijon mavi kılıcı savaş ganimeti ilan etti dedim. Onu ele geçiren sahibi olur. Arkun'a karşı harekete geçersek o vadilerde arabaları kullanamayız dedi Memnun. Orada piyade kullanmak gerekecek. Lord Tanus sizce Şilluklar Etiyopyalılara karşı başarılı olurlar mı? Memnun siz Tanus'a daha resmi dille hitap ediyordu. Benim yokluğumda babası olduğunu öğrenmediği anlaşılıyordu. Oyunumuzu bitirdiğimizde Tanus da ikimiz kadar hevesliydi. Bu serüvene atılmak için. Kraliçe Lostris'e karşı kampanyamızı yürütmeye başladığımızda artık o da bizim safımızdaydı. Hanımın Mısır'a dönme hayalimizin gerçekleşmesi için araba ve atların çok önemli olduğunu anlamıştı. Prester Benijon'un bana verdiği atı kendisine gösterip üstünlüklerini anlattım. Sonra da ölü Firavun'a verdiği sözü hatırlatarak Prester Benijon mezar vadisini size verecek dedim. Savaşçıları vadiyi mezar soyguncularına karşı koruyacaklar. Vadiyi bir de tabu ilan edecek. Etiyopyalılar batıl inançlı insanlardır. Biz Tebe döndükten çok sonra bile bu bu yasağa uyacaklardır. Memnon'a Arkun'a karşı girişilecek bu seferde gönül işinin rol oynadığını annesine söylememesini tembih etmiştim. Bunun bize bir yararı olmazdı. Her anne aynı zamanda bir sevgilidir. Oğlunun daha genç bir kadın tarafından elinden alınmasından hoşlanmaz. Hiçbir kadın, hatta bir kraliçe bile üçümüzün kurnazlığına karşı direnemezdi. Kraliçe Losteris, Adbar Sege'de sefer düzenlenmemizi kabul etti. Arabaları Firavun'un mezarı vadisinde bırakıp dağlara doğru yola çıktık. Prester Benijon bize bir grup rehber göndermişti. Bunlar en iyi ve en güvenilir insanlardan 100 kişilik bir gruptu. Tanus en vahşi ve kana susamış şilluklardan tam bir tümen seçmiş ve onlara ele geçirecekleri tüm hayvanları vaat etmişti. Dağ geçitlerinin soğuğunu hatırladığımızdan bu kara vahşilerin her birinin sırtına bir çakal postu vardı. Yanımızda destek olarak Lord Kratas'ın başında bulunduğu 3 bölük Mısırlı okçu vardı. Ben Adbar Seget'teyken o da soylular arasına karışmıştı. Gerçek bir savaş için sabırsızlanıyordu. Adamlarımın her birinde Etiyopyalıların uzun oklarını en az 200 adım menzil dışı bırakacak yine kıvrık yaylar vardı. Memnun en iyi kılıçlarımızı ve savaşçılarımızı seçmişti. Remrem ve Lord Aker'le Astes de bunların başındaydı. Ben savaşçı niteliklerimle değil de Adbar Sege'de girmiş tek bir insan olarak bu özel birlikteydim. Hui de bizimle gelmek istemiş ve bunun için imkan olan her rüşveti vermeye kalkmıştı. Sonunda Prester Benijon'un bana vaat ettiği atları seçmek için işe yarayacağından onu da grubumuza aldım. Amba Kamara'ya bir aydan kısa bir sürede vardık. Yürüyüş kolumuz geçitlerden uzun ve öldürücü bir kobra yılanı gibi kıvrıla kıvrıla ilerliyordu. Şillukların bronz mızrak başları güneşte yılanın pulları gibi parlamaktaydı. Karşımızda kimseyi bulamadık. Geçtiğimiz köylerin hepsi terk edilmiş, köylüler kadınlarını ve hayvanlarını alıp kaçmışlardı. Her gün dağ tepelerinde kara bulutlar toplanıyor ve her gece gök gürültüleri duyuluyordu. Yağmurlar henüz başlamamıştı ve nehir geçitlerinde sular sığdı. Yola çıkışımızdan 25 gün sonra Amba Kamara altındaki vadide durup tepemizde yükselen dağa ulaşan patikalara baktık. Daha önce dağa inip çıkışlarımda Arkun'un yol boyunca hazırladığı savunmaları incelemiştim. Bunlar kaya yığınları ve taş kalelerden oluşuyordu. Tanus'a bunları gösterdim. Arkalarındaki askerlerin miğfersiz başlarını da görebiliyorduk. Tanus bu kaya birikintilerinin sakıncası ancak bir kere kullanılabilmeleri dedi. Ve benim şilluklarım üzerlerine saldıran bir boğadan bile kaçabilecek kadar çeviktirler. Adamlarını küçük gruplar halinde göndermeye başladı. Savunucular yukarıdan kayaları yuvarladıklarında bu uzun bacaklı mızrakçılar birer dağ keçisi çevikliğiyle taşların yolundan kaçıyorlar. Kayalar yanlarından yuvarlanıp gittiğinde de hemen hemen düz bir duvar gibi yükselen yamaçlara tırmanıyorlardı. Benim bile tüylerimi ürperten çığlıklarla kısa zamanda Arkun'un adamlarını kaçmak zorunda bıraktılar. Şimdi önlerinde sadece taştan siperlerin ardındaki Arkun okçuları vardı. Kratas o zaman da okçularını dağa sürdü. Mısırlılar üstün menzilleri sayesinde gökyüzünde oklarını savurmaya başladılar. Oklar kara kuşlar gibi yükselip taş duvarların ardına düştüklerinde Arkun'un adamları çığlıklar atarak dağın tepelerine doğru çekilmeye başladılar. Şilluklar hemen av köpekleri gibi bunların ardına düştüler. Bacaklarım güçlü ve soluğum yerindeydi ama Memnon ile diğerlerine ayak uydurmakta güçlük çekiyordum. Yıllar etkisini göstermeye başlamıştı. Sonunda Amba'nın düzlüğüne vardığımda Tanus'un piyadelerini toplamakta olduğunu gördüm. Şillukların savaşçı olarak tek kusurları mızraklarını bir kere kanla ıslattıktan sonra çılgına dönmeleriydi. Ondan sonra onları kontrol altında tutmak neredeyse olanaksızdı. Tanus bir fil gibi böğürüyor ve altın kamçısını sürekli kaldırıp indiriyordu. Bir kere daha düzene giren şilluklar Etiyopyalıların taş duvarları ardında bekledikleri ilk köye saldırıya geçtiler. Etiyopyalılardan bazıları kılıçlarını savurarak şilluklara saldırdılarsa da bu yeni bir tür savaşa çok yabancıydılar. O güne kadar ölümüne bir saldırıyı karşılamak zorunda kalmamışlardı. Ben Etiyopyalılar gibi savaş çığlıklarını atarak arkamdan gelin diye bağırdım. Şilluklar arkama düştüler ve çarpışmanın devam ettiği köyün yanından geçerek dağınık bir grup halinde mısır tarlaları arasına daldık. Arkun savaşı kaybettiğini anladığında kaleye varıp Masara'nın yanında olmak zorundaydık. Kendisi için artık bir değeri olmadığını anlayınca kızı öldüreceğinden hiç kuşkum yoktu. Kızı ya mavi kılıçla öldürecek ya da köprüden aşağı atacaktı. Amba'dan geçerken ortalığın iyice karıştığını gördük. Kıvırcık saçlı savaşçılar darmadağın bir halde oradan oraya koşuyorlardı. Kadınlar mallarını başları üstüne yerleştirmişler, çocukların ellerinden çekerek tilki kokusu almış tavuklar gibi koşuşmaktaydılar. Keçi sürüleri meliyor, hayvanlar böğürüyorlardı. Çobanlar kaçmışlardı. Biz köylere yaklaşmadan tarlalar arasında koşarken bize bakan bile yoktu. Köprünün başında duran nöbetçiler kılıç ve gürzleriyle kaleye doğru akan halkı geri çevirmekteydiler. Kadınlar ağlayarak kalenin güvenliğine alınmaları için bağırıyorlar, kendilerine merhamet gösterilmesi için bebeklerini kaldırıp gösteriyorlardı. Çoğu kalabalıkta yere düşmüş ve arkadan gelenlerin ayakları altında ezilmişlerdi. Kaplumbağa oluşturun diye Memnun emretti. Küçük grubumuz saflarını sıklaştırıp Etiyopyalı kalkanlarımızı birleştirdik. Kalabalığı balık sürüsünü yaran bir köpek balığı gibi yarıp geçtik. Sonra önümüzdeki güçsüzlerden bazıları uçurumdan aşağı yuvarlanırken çığlıkları paniği daha da artırıyordu. Köprü başındaki nöbetçiler bize karşı koymaya çalıştılarsa da o kalabalık içinde silahlarını savuramıyorlardı bile. Kral Arkun'un emri üzerine geldik, geri çekilin diye bağırdım. Ben Geez dilinde, nöbetçi yüzbaşısı, parola diye seslendi. Ayakta durmaya çalışırken kılıcını bana doğru salladı ama Memnun bir darbede bunu savuşturdu. Orada tutsak olduğumda ana kapının üstündeki hücremden parolayı 1000 kere duymuştum. Parola o günden bu yana değişmiş olabilirdi. Böyle bir durumda yüzbaşıyı öldürmeye hazırdım. Dal yüksektir dedim. Geçebilirsiniz dedi yüzbaşı. Köprüye doğru koştuk. Masara'ya yetişmek için öyle acele ediyorduk ki iki yandaki uçurumu görmedim bile. Kapının önünde duran nöbetçilere Kral Arkun nerede diye bağırdım. Adamlar duraksayınca daha yüksektir dedim. Krala önemli haberler getirdim. Kenara çekilin. Bırakın geçelim. Adamlar bize karşı çıkıp çıkmamak konusunda duraksarken açık kapıdan girdik. Ardımda 12 seçkin adamla üst terasa çıkan merdivene atıldım. Masara'nın kapısı önünde iki silahlı adam görünce çok sevindim. Kız kalenin başka bir yerine götürülmüş olacağından korkmuştum. Biri kılıcını çekerek sen kimsin diye bağırdı ne hakla ama sözünü tamamlayamadan kenara çekilip Memnon'la Remrem'in önüme geçmelerine izin verdim. Nöbetçiler ne olduklarını anlayamadan ikiye biçildiler. Masara'nın kapısı içeriden sürgülüydü. Olunca gücümüzle yüklendiğimizde içeriden kadın çığlıkları yükseldi. Üçüncü hamlemizde kapı açıldı ve ben içeri daldım. Karanlıkta uzak köşede birbirlerine sokulmuş duran kadınları fark ettim. Başımdaki takma tacı çıkarıp saçlarımı omuzlarıma dökerken Masara diye bağırdım. Kız beni tanıdı. Taita! Kendisini tutmaya çalışan kadının kolunu ısırarak elinden kurtulup bana koştu. İki kolunu boynuma sararken omuzumun üzerinden baktı ve kolları bir anda gevşedi. Kara gözleri irileşti, yanakları pembeleşti. Memnon da perukasını çıkarmıştı. Şimdi tam anlamıyla bir prensti. Kenara çekilip Masara'yı öylece bıraktım. İkisi birbirlerine baktılar. İkisi de sonsuzluk gibi gelen bir sürede ne konuştular ne de kıpırdadılar. Ancak bu sadece bir andı. Sonra Masara Mısır dilinde. Geldin, sözünü tuttun, tutacağını biliyordum diye mırıldandı. Sanırım Memnun'u ilk kez ne yapacağını bilmez bir halde orada gördüm. Sadece başını sallayabiliyordu. Birden inanılmaz bir şeyle karşı karşıya kaldım. Kan boynundan yukarı doğru yükselip yüzünü kıpkırmızı kesmişti. Mısır veliahtı, Firavun'un oğlu. 1. Araba Tümeni Komutanı, 10.000'in en iyisi, cesaret altını sahibi bir köylü delikanlısı gibi kızarıyordu ve dili tutulmuştu. Arkamdaki kadınlardan biri tavuk gibi gıdaklayarak kolumun altından geçip iç merdivene koştu. Çığlıkları merdivende çınlıyordu. Nöbetçiler, doğu kanadına düşman girdi, çabuk gelin, hemen ardından merdivende ayak sesleri duyuldu. Memnun bir anda yüzü kızaran genç bir aşıktan sert yüzlü bir muhafıza dönüverdi. sen ona bak Tata, sakın bir zarar gelmesin diyerek merdiven başına koştu. Memnun yukarı ilk gelen nöbetçiyi Tanus'un öğrettiği klasik boğaz darbesiyle öldürdü. Sonra ayağını göğsüne dayayıp kılıcını çekerken adamı merdivenden aşağı itti. Nöbetçinin cesedi arkadan gelenlere çarpıp hepsini devirdi. Merdiven temizlenmişti. Memnun bana baktı. Kapıyı kapatmalarından önce yetişebilir miyiz dersin? Başka çaremiz yok. Remrem önümüze geç. Tata ile prenses ortanızda olsun. Ben arkadan geleceğim. Memnun merdivenden çıkan nöbetçilerin gözüne kılıcını soktu. Etiyopyalı silahını bırakarak iki elini yüzüne götürdü. Memnun adamın göğsüne bir darbe indirdi, sonra onu da iterek merdiveni ikinci kere temizledi. Bana Remrem'i izle, orada öyle durma diye seslendi. Masara'nın koluna uzandıysam da kızı çekiştirmeme gerek kalmadı. Benden daha hevesli davranıp bir sıçrayışta önüme geçmişti. Terasa çıkınca parlak güneş ışığı gözlerimi kamaştırdı. Uçurum üzerindeki köprünün öte yanına bakınca Tanus'un şilluklarının orada olduğunu gördüm. Kalkanları havadaydı ve başlarındaki tüyler rüzgarda dalgalanıyordu. Kanlı mızraklarını kaldırarak öldür, öldür diye bağırıyorlardı. Önlerindeki köylüleri dağıtarak köprünün başına vardılar. Orada Arkun'un birkaç yüz askeri vardı. Bunlar arkalarında uçurum olduğu için gerçekten birer aslana dönüşmüşlerdi artık. Bazıları uçurumdan aşağı yuvarlandılarsa da şillukların ilk saldırısını püskürtebildiler. O zaman Tanus'u gördüm. Kara şilluk askerleri ortasında mihveri bir deniz feneri gibi parlıyordu. Şilluklar ikinci bir saldırıya geçtiklerinde artık önlerinde kimse duramazdı. Savunucuları kılıçlarıyla yararak köprünün başına vardılar. Köprüye ilk ayak basan Tanus oldu. Şilluklar da ardındaydılar ama yol çok dar olduğundan ancak tek sıra halinde gelebiliyorlardı. Tanus köprünün yarısına kadar geldiği anda birden duruverdi. Adbar Seged'in kapısında durduğum yerin hemen altında bir adam çıkmıştı karşısına. Olduğum yerden yüzünü göremiyordum ama sağ elindeki silahta yanılmam olanaksızdı. Mavi kılıç güneşte yaz şimşeği gibi parlıyordu. Arkun, seni arıyorum diye gürledi Tanus. Arkun sözcükleri anlamamış ama ne demek istediğini kavramıştı. Bir kahkaha atarken sakalı keçi yüzünün çevresinde duman gibi dalgalandı. Seni tanıyorum. Gümüş mavisi kılıcı başının üzerinde çevirdi. Bu kez seni öldüreceğim. Daracık taş yol üzerinde uzun adımlarla Tanus'a doğru koştu. Tanus başını bronz kalkanının altına çekti. O parlak kılıcın gücünü artık biliyordu ve onu kendi daha yumuşak bronzuyla karşılamaya niyetli olmadığını anlamıştı. Arkun da son kısa çarpışmalarından tedbirli olmayı öğrenmişti. Mavi kılıcını tutma biçiminden dikkatsiz bir savurmayla yetinmeyeceğini anladı. İki adam yüz yüze geldiklerinde Arkun'un kendini toparladığını gördüm. Omuzlarını kasmış, ağırlığını öne aktarmıştı. Bu saldırının savruluşuyla kılıcı doğruca Tanus'un başına yöneltti. Tanus kalkanı kaldırdı ve mavi kılıcı ağır broz kalganın tam ortasıyla karşıladı. Daha adi bir madenden olsa kılıç hemen kırılırdı. Oysa şimdi bronzu sanki keçi derisiymiş gibi yarmış ve gümüş ucunun yarısı sarı bronza gömülmüştü. Birden Tanus'un ne yapmak istediğini anladım. Kalkanı hafifçe yere eğince kılıç ortada kıstırılmış kaldı. Arkun olanca gücüyle asılıyor, ağırlığını geriye atarak çekiyor ama kılıcı o bronz mengeneden kurtaramıyordu. Arkun tüm gücünü toplayıp bir daha çekince Tanus direnmedi. Arkun'un çektiği yana hamle yaparak dengesini bozdu. Arkun uçurumun başında bir an durup ayakları üzerinde sallandı. Mavi kılıcın kablosu elleri arasından kaydı. Tanus omuzunu kalkanın arkasına dayayıp bir hamle daha yaptı. Kalkan Arkun'un göğsüne çarpınca sırt üstü boşluğa yuvarlandı. Ben durduğum yerden onun o kadar zavallıyı gönderdiği son yolculuğunu yapmasını izliyordum. Köprüden yüzlerce metre aşağıda kayalara düşene kadar çığlıkları çınladı. Sonra kesildi. Tanus köprünün ortasında yalnızdı. Madene gömülü kılıçla kalkanı hala elindeydi. Gürültü ve kargaşa ağır ağır sona erdi. Etiyopyalılar krallarının yenilgiye uğrayıp öldüğünü görmüşlerdi. Artık savaşma istekleri kalmamıştı. Silahlarını atıp merhametimize sığındılar. Mısırlı subaylar bazılarını kandan gözleri dönmüş şillukların ellerinden kurtulup kölecilere teslim ettiler. Ben sadece köprü üzerindeki Tanus'u görüyordum. Ağır adımlarla, güçlükle yürüyor gibiydi. Taş köprüye vardığında kalkanını indirince göğsünün zırhında büyüyen kan lekesini seçebilmiştim. Masara'yı Memnun'un kucağına iterek dış merdivene koştum. Tanus kendisine doğru geldiğimi görünce gülümsedi. Ancak gülümsemesi bile çarpıktı. Durdu, bacakları tutmaz oldu ve köprünün ortasına çöktü. Ben yanında çömelince timsah derisi zırhındaki yırtığı gördüm. Yaradan kan boşalıyordu. Mavi kılıç tahmin ettiğimden daha derine girmiş olmalıydı. Zırhı söküp çıkardım. Tanus da baktı yarasına. Kılıcın eni genişliğinde bir yarıktı. Islak kırmızı dudaklı küçük bir ağız gibi. Tanus her soluk aldığında o çirkin yarıktan pembe kabarcıklar fışkırıyordu. Bu bir ciğer yarasıydı ama adını söylemeye cesaret edemiyordum. Ciğeri parçalanan hiç kimse kurtulamazdı. Yaralanmışsın dedim. Ama konuşurken yüzüne bakamamıştım. Hayır dostum, yaralanmadın dedi yavaşça. Öldüm. Tanus'un şillukları mızraklarından bir sedye yapıp arasında koyun postu serdiler. Tanus'u bunun üzerine yatırıp dikkatle Adbar Seget'e taşıdılar sonra. Sedyeyi Kral Arko'nun yatağına yerleştirdikten sonra hepsini odadan çıkardım. Sonra da mavi kılıcı yatağın üzerine yanına uzattım. Tanus gülümseyerek elini mücevherli altın kabzaya dayadı. Bu hazine için çok büyük bir bedel ödedim dedi. Onu bir kere savaş alanında savurabilmeyi isterdim. Ona ne bir umut sunabilirdim ne de bir avuntu. Eski bir askerdi ve pek çok ciğer yarası görmüştü. Onu sonuç hakkında aldatmayı ummazdım. Yarayı bir parça yün ve pamuklu bezle sardım. Her an benden biraz daha uzaklaşıyordu. Her soluğu bir çaba gerektiriyordu. Ve ciğerlerindeki kanın derin bataklıklarda gizlenmiş bir yaratık gibi kıpırdadığını duyduğuma yemin edebilirim. Bir uyku çiçeği karışımı hazırladım ama içmedi. Yaşamımın her anını, hatta en sonuncusunu bile yaşamak isterim dedi. Sana başka ne yapabilirim? Zaten o kadar çok şey yaptın ki, ama senden isteklerimizin sonu yoktur. Başımı salladım, benim vereceklerimin sonu yoktur. Senden son birkaç isteğim var. 1. Memnun'a babası olduğumu asla söylemeyeceksin. O hep damarlarında firavun kanı dolaştığına inanmalı. Kendini bekleyen kaderi karşılamak için her güce ihtiyacı olacak. Senin kanını paylaşmaktan herhangi bir kralın kanını taşımak kadar gurur duyacaktır. Bunu ona söylemeyeceğine yemin et, yemin ederim. Bir isteğim daha var. Duymadan kabul ediyorum. Hiç karım olmayan kadına iyi bak. Bunca yıldır olduğu gibi koru onu. Bunu yapacağımı bilirsin. Evet, biliyorum. Çünkü onu sen de benim kadar sevdin. Lostris'e ve bütün çocuklarımıza iyi bak. Onları senin ellerine emanet ediyorum. Gözlerini kapayınca son geldi sandım. Ancak gücü pek çok insandan fazlaydı. Bir süre sonra yine açtı. Prensi görmek istiyorum dedi. Seni terasta bekliyor diyerek kapının perdesini açtım.